Sorularla ikinci bölüme başlıyoruz. Tabii konu para ve faiz olunca gelen soruların da sayısında bir hayli artış var. Özellikle de eski finans kurumları, yeni adlarıyla da katılım bankaları en çok sorulan soruların başında. Onlardan bir tanesiyle başlayalım. Bir katılım bankası bedelli askerlik için kredi verileceğine dair bir kampanya başlattı. Katılım bankaları faizli bankalar gibi kredi verebilirler mi? Bu konuda bir açıklama yapar mısınız? Şimdi bu soru geldikten sonra orada adını benim gizlediğim katılım bankasının internet sitesine baktım. Bedelli askerliğin hemen üstünde bir de yılbaşı kredisinden bahsediyor. Ve şöyle tanıtmış kampanyasını. Demiş ki kampanya kapsamında 48 ay vadeye kadar maksimum 10 bin lira finansman desteği sağlanabilir. 5 bin lira için %1,44 kar oranı ile 48 ay vadede taksit ödemeli.
Aylık tabii değil mi?
Evet.
Evet.
Hani hem bedelli askerlik hem de yılbaşı kredisi bir katılım bankası verebilir mi?
Şimdi kredi karz, borç demektir. Borç kelimesi kullanılan yerde faiz mutlaka olur. Yani çünkü bu kurumlar hayır kurumları değil. Eğer kredi kelimesinden bahsediliyorsa o faizsiz asla olmaz. Faizsiz kredi nasıl olur? Siz eşinize, dostunuza böyle Allah razı olsun verirsiniz. Herhangi bir karşılık beklenmezsiniz. Karşılığını Allah'tan beklersiniz, o olur. Ama böyle ekonomik bir kuruluş gelir sağlayacak ve kredi verecek. Onun faizsiz olmasına imkan ve ihtimal yoktur. Şimdi bunlar işte bu adı geçen katılım bankası, adı geçmeyen katılım bankası tevarruk yoluyla para sağladığını söylüyor. İşte emtia ticareti yapıyoruz. Az önce birinci bölümde Katar'la ilgili verdiğim örnek. Gideceksiniz, 30 bin lira bedelli askerlik kredisi talep edeceksiniz. Onlar da size diyecekler ki tamam 48 ayda 50 bin lira alırız ama tabii faizsiz olması için bir işlem yapmamız lazım. Nedir o? İşte falan yerdeki emtia borsasından sana şey yapacağız. Bizim adımıza olan şu kadar mal var. O malı sana 48 ay vadeli 50 bin liraya sattık. Şu kadar neyse mal. Diyelim ki mesela 5 ton demir neyse artık. Tamam 48 bin liraya aldım. 50 bin liraya aldım 48 ay vadeli. Çekleri, senetleri imzaladık tamam. Ondan sonra tabii şimdi sana para lazım. Onları sen bize peşin 30 bin liraya sat. Onu peşin 30 bin liraya satacak. 30 bin lirayı alıp oradan da gidecek. Bedelli askerlik için ödeme yapacak. Bu ne oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve an şarteyni fi bey'in bir alışverişte iki şart koşmayı yani alacaksın satacaksın şartı koşmayı yasaklaması ikinci hadisi de hani bir kim ki bir satışta iki satış yaparsa ya daha azına razı olur ya da faize girer hadisi şerifi var. Dolayısıyla bu işlem faizdir. Ama alışveriş görüntüsü verilmiş olan faizdir. Çok açık işte. Yani hiç kimse burada bu giden kişi bir emtia almak için gitmiyor. 30 bin lira alacak, 50 bin lira ödeyecek. Para alacak ki şey yapsın. Bedelli askerliği ödesin. Karşı tarafın da emtia alma diye bir niyeti yok. O da 50 bin lira, 30 bine karşı 50 bin alacak. Ne yapalım işte faiz haram onu da aşmanın bir yolu olacak. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna bey'ul eyne de denir. Yani aynı malın alınıp satılması. Yani hem satıyor hem alıyorsun, hem alıyor hem satıyorsun aynı malı. Bey'ul eyne denir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bir hadisi var. Diyor ki neyse burayı almamışım ezberimden söyleyeyim. Diyor ki bu Buhari'de geçiyor sahih bir hadis. Aynı alışverişi yapar. Aynı aynı kelimesine Türkçe'de aynı kökten geliyor. Aynı kolay şey yaparsınız. Yani bir işte o diyor ki şu şeyi ben sana satıyorum. Emtiayı onu bana tekrar geri satacaksın diyor ya işte aynı malın alım satımı. Ona aynı deniyor. Aynı alışverişi yapar. Öküzlerin kuyruğuna takılır. Cihadı terk ederseniz Allah'ın dinine dönünceye kadar Cenab-ı Hak sizi perişan eder diyor. Allah'ın dinine dönünceye kadar. Bu çok önemli hadis-i şerif. Demek ki o dinden uzaklaşılmış oluyor. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o altı mal hadisi de her ne kadar başka taraflara çekilmişse de alışverişe faize alışveriş görüntüsü verilmemesi için söylenmiş hadistir. Ve tabii bir Allah'ın peygamberi ancak bu sözleri söyleyebilir. Bunlar faizdir. Elbette ki kendilerini de kandıramıyorlar ama burada çok daha tehlikeli bir husus var. Biz Kur'an-ı Kerim'den Yahudilerin, Davud Aleyhisselam zamanında Yahudilerin kûnu gıredeten hâsîn, alçak maymunlara dönüşün emrine muhatap olduklarını öğreniyoruz. Bunlar niye maymun olmuşlar? Bununla ilgili Fahrettin Razi'nin tefsirinde bir rivayet anlatılıyor. Diyor ki işte Allahü Teala cumartesi bunlara balık avlamayı yasaklamış. Eyle kentinde artık bu bugünkü Filistin'de Eyle bugün neresi ben bilmiyorum da orada öyle yazılıyor Eyle. Belki de şey de olabilir. Kudüs mü? Yani ama şey kenarı olacak. Deniz kenarı olacak. İşte o bölgede deniz kenarında bir yer. Cumartesi günü balıklar avlanmıyor ya. Balıklar doluyor kıyıya. Pazar gününden itibaren hiç balık yok. Senenin belli mevsiminde işte balık avlıyorsunuz. Onun dışında cumartesi dışında balık gelmiyor. Herhalde balıklar öğrenmiş kimsenin avlamadığını cumartesi günü. O cumartesi geliyorlar. Onun dışında yoklar. Şimdi bu tabii balıkları görüyorlar. Ağızları sulanıyor. Ne yapalım? Diyorlar ki bazı rivayetlerde işte biz cumartesi günü ağı atalım. Balıklar zaten canlı kalırlar orada. Pazar günü de çekeriz. Pazar günü avlamış oluruz. Bak bundan daha masum. Ondan sonra diyorlar ki bazıları da diyor ki içeride havuzlar açalım. Denizden oraya kanallar açarız. Balık o kadar çok geliyor ki zaten o havuza dolar. Biz cumartesi havuzun ağzını kapatırız. Avlamadık ki hayvanlar canlı canlı duruyor orada zaten. Pazar günü de avlarız diyor. Şey, tamam pazar günü de avlarız. Böyle yapıyorlar. Ve zengin de oluyorlar. Zaten aldatan tarafı odur. Zengin de oluyorlar. Babadan oğula kalıyor. Ama bir grup var ki sürekli bunları uyarıyor. Yapmayın diyor. Mesela şimdi ben de bunları hep uyaran bir elhamdülillah bir kişiyim. Yani bunların uluslararası toplantılarına son birkaç senedir gitmiyorum. Türkiye'deki toplantılarına da sağ olsunlar artık çağırmıyor. Çağırmadıklarından gerçekten memnunum. Yani sağ olsunlar kelimesi şaka olarak söylenmiş değil. Çağırmamaları beni sadece memnun ediyor. Çünkü söylediklerimi dinlemeyeceklerini biliyorum. Diyor ki işte bazı kimseler bunları uyarıyor. Yapmayın, etmeyin diye. Sonra bazıları da diyor ki ya ne uğraşıyorsun? Bundan yola gelecekler yok. Vazgeçin diyor uyaranlara. Uyaranlara engel oluyor. Ne zaman ki kûn-ü kıraateten hâsîn, alçak maymunlar olun emri gelince sadece uyaranlar kurtuluyor. Uyaranlara engel olan o işi yapmıyor ama ya boş ver bunlar yola gelmez deyip uyardan vazgeçenler de dahil hepsi ya alçak maymun oluyor ya da huyları maymuna dönüşüyor. Şimdi ayetin metnine baktığınız zaman kendi vücutları da maymuna dönüştüğü anlaşılıyor. Böyle bir olay da var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de boşuna zikredilen şeyler değil. Evet.
Finans kurumları şimdi katılım bankaları oldular. Bir müddet sonra da banka olacaklar. Faizli işlem yapma yetkisini Müslümanım diyen bir hükümetten aldılar. Ayrıca ticaret yapma yetkisini de üzerlerinde bulunduruyorlar. Bu konuda görüşlerinizi rica ediyorum.
Evet, bu bankacılık kanunu çıkarken ben bütün yetkililere birer tane mektup yazdım. Bunlara siz faizli işlem yapma yetkisi veriyorsunuz. Bunu yapmayın diye. Bu kanunda isterlerse yani bunların yapıp da bankaların yapamayacakları tek işlem finansal kiralamadır, leasingtir. Bankaların yapamayacağı tek işlem de fon kabulüdür. Bunların yapamayacağı tek işlem de mevduat kabulüdür. Yani bankalar fon kabul edemez, leasing yapamazlar. Bunlar da mevduat kabul edemezler. Mevduat ne demek? Yani parayı faizli olarak almak. Dolayısıyla vatandaştan parayı alırken kar zarar ortaklığıyla alırlar. Ama ondan sonra isterlerse ticarette kullanırlar, isterlerse diğer bankalar gibi tam %100 faizcilik yapabilirler. Şu anda yasal olarak yetkileri var. Leasing de yaparlar. Mesela o bankalar eğer leasing yapmak isterlerse, finansal kiralama yapmak isterlerse yapamazlar. Ayrıca bir şirket kurmaları lazım. Onun için görürsünüz iş leasing, garanti leasing diye şirketler kurmuşlardır. Ama bunların öyle bir şey kurmalarına gerek yok. Yani bunlar hem ticaret yapabilirler, hem tam faizcilik yapabilirler. Maalesef bu kanunu mutlaka değiştirmeleri gerektiğini her defasında söylüyorum, burada da söylüyorum. O kanun olmaz. Ve burada şunu söyleyeyim. Bugün eğer şu borç sarmalından kurtulmak isteniyorsa o kadar güzel kurtulma yolları var ki çok kolay ve çok güzel kurtulma yolları var. Yoksa bir müddet sonra herkes gayrimenkule yöneldi. Herkes işte çok cazip gelen tekliflerle şey yaptı. Bir müddet sonra Amerika'daki gibi bir patlama olacağından ben şahsen korkuyorum. Dinlerlerse çok kolay. Problemi çözmek hiç de zor değil. Kur'an-ı Kerim o kadar kolay çözüm yolları gösteriyor ki insan hakikaten hayret eder. Tabi onlardan ben burada bahsetmedim çünkü bu şey değil. Yani bazı konuları tam mütehassıslara söylemediğiniz zaman anlaşılmıyor. Dinleyenler de bu adam ne anlattı diyor. Evet.
Almanya'dan bir soru var. Bulunduğumuz yerdeki Diyanet Camisi zamanında bulunduğu binayı banka kredisiyle almış. Buna müteakip binanın üst katındaki binaları da kiraya vermiş. Bu yıllardır böyle devam ediyordu. Zamanla kirayı ödemeyenler başlayınca krediyi de ödemede sıkıntı yaşadılar ve mahkeme kararıyla şu an icralık oldular. Bu durumu daha evvelden bilen bir büyüğümüz yıllardır bunun faiz olduğunu söylerdi ve bu olay gerçekleşince Allah'a savaş açanların sonu böyle olur deyince neredeyse linç edeceklerdi. Hocam siz bu duruma ne dersiniz? Koca Diyanet'in camisi bile böyle yapıyorsa cemaat ne yapmaz?
Bu fetvaları herhalde hocalar veriyor. Yani yani şimdi bu kadar insan faizli krediyle ev aldı da bu fetvaları hocalardan almadı mı? Yani şimdi mesela 20-21 sene Süleymaniye'de vaaz ederken 12-13 senedir namaz kıldırmamız bile yasak yani. Bırak vaaz yani. Şimdi bu gayet normaldir. Doğru söyleyen 9 köyden kovarlar da bir faydası olmaz. Yani doğru söyleyen hiçbir zararı olmaz. Kovanların sıkıntı zararı olur. Şimdi bir insan ben yalnız Allah'a kulum, başkasına kul olmam diyebilmelidir. Onun için dersin en başında Adem Aleyhisselam örnek verdim. Hiç kimsenin garantisi yoktur. İnsanı kafir yapan İbrahim Suresi'nin 3. ayetinin ifadesiyle ahireti dünyayı ahirete tercih etmesidir. O kadar. Ya işte biz bir şey demezsek, bugün birisi gelmiş bana nasihat ediyor, iki kişi gelmiş. Ya hocam işte şu konuda şöyle deme de, bu konuda böyle deme, sana şöyle olur, böyle olur. Kardeşim kusura bakma, ben sadece Allah'ın kuluyum. O kadar. Başkasına kul olamam. Bunu söylememiz lazım. Evet, yani başlangıçta çok güzel olur zaten. O haramın o cazibesi olmasa hiç kimse harama girmez. Bütün haramlar çok caziptir. Ama sonu kötüdür. Şeyler de helalların da önü yokuştur, sonu çok güzel gelir. Onun için Allahü Teala şeyde Beled suresinde miydi? Felakte hamel akabe.
Evet.
Beled suresinde bu şeyi ayeti şey yapsana bu sana.
Ve ma edrake men akabe.
Yok yok, ondan önceki ayet neydi?
Elem nec'al lehu aynayn.
Elem nec'al lehu aynayn ve lisanen ve şefeteyn ve hadeynahu necdeyn felaqtahamel akabe. O akabeye şey yapamadı. Sabredemedi, tahammül edemedi. Ve ma edrake mel akabe. Akabe ne? Tabii şey, akabe sert bir yokuş. Yani sert bir yokuşu çıkmayı göze alamadı diyor. Ve ma edrake mel akabe. Akabe ne demektir? Fekkur akabe. Boynu eğri olan bir kişinin boynunu çözmek. İşte borç insanı böyle boyunduruk altına alır. Bir borçluya da yardımcı olmak lazım. Onun boynunu ondan kurtarmak lazım. Ev it'amun fi yevmin zi mesgabe. Ya da işte böyle çok zor bir günde doyurmaktır. Yetimen zâ makrabe, akrabadan bir yetimi, ev miskinen zâ metrabe ya da toza toprağa belenmiş, çaresiz kalmış bir kişiyi. Sümme kâne minellezîne âmenû, aynı zamanda müminlerden olmak ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhame, sabır tavsiye etmek ve merhamet tavsiye etmektir. Ulaike ashabul meymene, bunlar ashab-ı meymenettir. Yani bunlardan hep insana hayır gelir, zarar gelmez. Dolayısıyla hayrın önü böyle yokuştur. O yokuşa tahammül edemez insanlar. Ya bu daha kolay. E tabii ki kolay olacak kardeşim. Kolay olsa sevap alabilir misin? Onun için şeyler, günahlar önce çok cazip gelir. Çok hoşunuza gider. Dalarsınız. Ondan sonra orada da boğulur kalırsınız. Dünyada gitti, ahiret. Evet.
Eşim ticaretle uğraşıyor. Rızkın Allah'tan geldiğine inanıyorum ve kredi meselesinden kurtulmak istiyorum. Eşimse bu işlerin devamı için bankalarla iş yapmak zorunda olduğunu, kredi çekmesinin işleri büyütmesi için gerekli olduğunu ifade etmektedir. Bu şartlarda bankadan kredi almadan ev alamıyoruz, iş yapamıyoruz. Biz ne yapacağız?
Evsiz kalın, işsiz kalın ama bir krediye girmeyin. Şimdi işi büyütmek ne demek? Zaten bir takım öyle bir yeni kavramlar insanların hayatına girdi ki, yani bir kere bu kredi sistemi bazı malları ihtiyaçtan fazla üretme şeyini, kapısını açtı. Bu defa çevre denen bir şey kalmadı. Her taraf battı yani. Ondan sonra çok üretiliyor, ucuz üretiliyor. Bu defa yerli üretim diye bir şey kalmadı. Herkes üretimde dışarıya bağımlı hale geldi. Bu defa artık sanatkar, esnaf falan diye bir şey kalmadı. Ve insanlar da iki gruba ayrıldı. İşte zenginler ve fakirler. Şeyler, o para sahipleri bazı kimseleri ayakta tutmak mecburiyetindeler. Yani piyasa biraz ayakta durmalı ki onları sürekli beslesin. Onun için de bu kredi sistemi kendi kendini besleyen bir yapı alıyor ama bir noktaya geliniyor ki artık besleme imkanı yok. O zaman onlar da batıyor, öbürleri de batıyor. Yani bankalar böyle bir ortamda rahat değillerdir. Çünkü parayı kullandırmadığınız zaman hiçbir işe yaramaz. Sadece sıkıntı olur. Yani kredi sistemi herkesi sıkıntıya sokan sistemdir aslında. Evet.
Hocam, 4 kez Kur'an'ı okumuş bir insan olarak dediklerinize katılıyorum ve iman ediyorum. Ancak günümüz şartları da ortada. Üniversite bile bitirsen, bırakın az veya çok kazanmayı, iş bile bulamıyoruz. Hadi iş bulduk, alın terimizin karşılığını tam alamıyoruz. En basit olarak evlenme sorunu var. Evlenmeye kalkmak, evin kira olması şartıyla en az 25 bin lira. Ev almaya kalkışsak bu yükün 4-5 kat artacak. Sermaye sahiplerinin ödedikleri maaşla gece gündüz çalışsak yine gereken parayı denkleştiremeyiz. Denkleştirdik desek yaşımız 40'ı geçer ki bu da gerek kişi için gerekse de toplumun gelişimi için ideal bir evlilik olmaz. İster istemez insanlar evlilik kredisi almak zorunda kalıyorlar. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim.
Vallahi bunların hepsi lafı güzaf. Boş sözler yani. Elbette bir insan bir şeye karar verdiyse bir kurgu kurar. Elbette bir kurgu oluşturacaksın. Sanki Cenab-ı Hak hiç yok yani şeyde. Yani ben Allah'ın emrine uyarsam olmuyor. Ne yapacağım? Allah'ın emrinden çıkmam lazım. Hiç kusura bakma kardeşim. Asla Allah'ın emrinden çıkma, doğru git. Geçen de işte geçen hafta şeydeydim biliyorsunuz, Kayseri'deydim. İki tane orada işte sanayici konuşuyor. Faiz meselesini konuştuk. Birisi dedi ki, ben dedi bir hocanın kitabında okudum. İşte borcun insanı köleleştirdiğini, aman sakın borçlu iş yapmayın falan dediğini gördüm. Ben de daha yeni üniversiteyi bitirmiştim. Yeni yeni işe başlıyordum. Bunu kendime prensip ettim ve o hadisi dükkanımı astım. Hiç borç almadan çalışıyorum. Elhamdülillah bugün gayet iyiyim. Kriz dönemlerinde birazcık sıkıntıya giriyorum ama arkasından doğan yeni imkanlarla birkaça katlanıyor benim şeyim. Zaten her kriz çok yeni fırsatlar doğurur. Çünkü şeyin bugünkü kredi sisteminde her bir kriz bir sürü ekonomik süjeyi yani çalışan insanları devre dışı bıraktığı için meydan boş olur. O boşluğu şeyler iyi durumda olanlar doldurur. Vallahi son derecede rahatım. İşte sıkıntım falan yok diye şey yaptı. Yani bir kere şunu kafaya çok iyi koymamız lazım. Ben Allah'ın kuluyum. Allah ne derse o. Dünya kadar bekar kızımız var. Bu ne oluyor yani? Bir kere büyük bir seferberlik başlatmak zorundayız. Bu bekarların evlendirilmesi için. Çok büyük bir seferberlik lazım gerekiyor Türkiye'de. Bu çok kötü. Şu üniversite yurtları var ya, bu yurtların bir karı kocanın oturacağı şekilde şey yapıp bu üniversite öğrencilerinin tamamını evlendirmek lazım. Evet. Tamamını evlendirmek lazım. Son derece üzücü sonuçlar ortaya çıkıyor. Zaten onlar o yaşta evlendi, daha sonra evlenemiyorlar. Hatta liseden başlamak lazım evlendirmeye. Evet.
Evet hocam, en ufak bir borçta faiz uygulanıyor. Gariban elinde olmadan günaha bulaşıyor. Fakat öte tarafta durumu olup vaadini, borcunu gününde ödemeyenin karşı tarafında bu duruma düşmesinde vebali yok mudur?
Vaadin borcunu gününde ödemeyen kişiye Peygamberimiz hırsız diyor. Yani tabii imkanı varsa, imkanı yoksa başka. Bir kere onu mutlaka Ne diyor bir hadis-i şerif? Matlul gani zulmun. İmkanı olan bir kişinin borcunu geciktirmesi zulümdür. Yuhillu urdahu ve ukubetehu diyor. Onun hem arkasında konuşmayı helallaştırır hem de cezalandırmayı hak eder. Evet.
Bankaya yatırdığımız ve kullanmadığımız paramız için bankadan faiz alıp sadaka olarak dağıtmamızda günah var mıdır? Biz istemesek de banka paramızı kullanıyor. En azından faizin bir kısmını ihtiyacı olan hücrelere geri vermiş oluruz. Bu günah mıdır, sevap mıdır?
İhtiyacı olan hücrelerle uğraşma, onu oradan al, bir ekonomik faaliyete sok. Şimdi Allah-u Teala faiz almayı haram kıldığı için bunu hiçbir şey caiz hale getiremez. Hiçbir şey, hiçbir gerekçe olmaz. Efendim sen öyle dersin, öbürü, zaten o küçücük bir kıyısından köşesinden az bir başladın mı gerisi gelir. Evet.
Kredi, faiz, bankacılık sisteminin zararlarıyla ilgili açıklamalarınız için teşekkür ederim. Bunun yanında bu sistemlerin alternatifi olacak, günümüz dünyasında kullanılabilecek finansal araçlar neler olabilir? Alternatif, %100 helal ve uygulanabilirliği, pratiği olan uygulamalar mevcut mudur?
Pratiği olan uygulamalar tabii şüphesiz Kur'an-ı Kerim'de mevcut da, yalnız bu bir sistem meselesidir. Bir kere ayeti kerimede Allah-u Teala şunu söylüyor, bak. Diyor ki, Nahl suresi kaçıncı ayet baksana? Sevema ateytum min riben 47 mi? Estağfirullah. Ve ma ateytum min riben li yerbu fi envali nas fe la yerbu indallah ve ma ateytum min zekatin turiduna ve inşallah fe ulaike humul mudaifun.
Nahl'de mi?
Nahl mi şey yoksa şeyde Rum suresindeydi. Rum suresinde olması lazım.
39.
Rum 39. Evet. Rum suresi 30. sure 39. ayet. Faize verdiğiniz, yani insanların malları içerisinde artsın diye faize verdiğiniz şeyler Allah katında artmaz. Ama zekat olarak verdiği, kim ki malını zekat olarak verirse kat kat artıranlar onlardır. Şimdi bu da ne demek? Demek ki İslam'da sistem zekat üzerine kurulması lazım, faiz üzerine değil. Yani şimdi insanlar hep şu şeyin alternatifini arıyorlar, kredi sisteminin alternatifini. Niye alternatifini? Yani kredi sistemi başka bir şey. Yani o farklı bir sistem. O tamamen bir köleleştirme sistemidir. Onu boş verin. Ama zekat ne yapıyor? Zekat. Ama zekat bizim geleneksel maalesef Kur'an-ı Azimüşşan'da 8 sınıfa zekat verilir dendiği halde gidin bakın lütfen Ömer Nasuhi bilmeyen Büyük İslam İlmihali'ne gidin bu akşam açın bakın. Zekat verilecek yerleri sayar, orada der ki 7 sınıftır der. Ayette 8 hemen kafadan 7. Müellefe-i kulüp kaldırılmıştır der. Ondan sonra Islahat-ı Fıkhiye kamusuna bakarsınız, orada der ki bu konu ya işte şeydir, zamanla mukayyettir ya da işte mensuhtur falan. Ne demek? Yani Allah-u Teala ayette belirtiliyor. Bu daha sonra icmayla kaldırılmış, bilmem ne yapmış falan filan. Yani demek ki karar verirsek Cenab-ı Hakk'ın emirlerini kaldırıyoruz. Haşa. Yani oradan bir kere yediye düştü. Ondan sonra başlar. Bu sınıfların her birini teker teker tarif eder. Tamamının ortak tarifi fakirdir. Bir fakirler, iki zekat memurları. 8 sınıf ikiye düşmüştür. Ve bunda nasıl sistem oluşturacaksın? Ama mesela borçlulara da zekat verin diyor ayet-i kerime. Adamın iş yeri olabilir. Trilyonluk yatırımı vardır. Adama zekattan verirsin. Şimdi iş hayatını bilmeyenler için bu çok acayip gelir. Fakat sen o zekattan vereceğin, belki vereceğin küçücük bir parayla adamın çarkı dönmeye devam eder. Daha ilk ay çalıştırdıklarına verdiği maaş da onun birkaç katını topluma kazandırmış olur. Şimdi ne diyorlar? Yani bir adam bir iş adamını yetiştirmek kolay bir şey mi? Ekonomi herkes sıkıntıya girer. Şimdi bir iş yerini kapat, güzel. O adam için problem değil, satar, geçimini devam eder. Peki orada bir sürü çalışan adam var, onlar ne oluyor? O malın üretilmesinden dolayı piyasadaki o mala ihtiyaç duyanlar var, onlar ne oluyor? Bana küçücük bir şey verirsin, o şey yapar. Ondan sonra ortaklık sistemini geliştirmek zorundasınız. Bugün Türkiye'deki ortaklık sistemi de maalesef çok kötüdür. Az önce Nuri Bey'le ayak üzeri konuştuk ama tabii ben onlara girmek istemiyorum. Oraya girdim mi çok büyük bir olay. Şimdi hep böyle kısa kısa geçmek istiyorum bunlardan. Çünkü hangi cümleyi söylesen arkasında bir sürü soru gelecek şeyde. Şimdi bir kere faizi, bir insan parasıyla faiz geliri elde edeceğini bilirse böyle kolay kolay kendisini riske atmaz. Ne mi lazım kardeşimdir? Ama riske girmeden para kazanamayacağını öğrenirsek, Peygamberimizin hadisinde olduğu gibi, yani sıkıntısına katlanmadığın bir işin geliri sana helal değildir. Yani bir tazminatına, zararına katlanmadığın bir şeyden yararlanamazsın. Bunu kafasına yerleştirirse bu zaman herkes elinden geldiği kadar mal ve hizmet üretimine yönelir ve ciddi manada toplum sapasağlam insanlardan oluşur. Çok güçlü bir toplum oluşur. Ve o toplumda herkes zekatını da verecektir. Zekat vermek, vergi vermek gibi sıkıntılı değildir. Vergiden çok daha fazla devlete gelir sağlar. E şimdi bizde öyle bir şey var ki devlet o topladığı zekattan da hiçbir şey yapamadığı için, devlet işlerini yürütemediği için mesela Osmanlılar'da şey yapıyor, avarız diye, yani geçici diye vergiler konur ve kalıcı hale gelir. E ne yapsın? Adam yürüyemiyor. Şimdi ben öyle düşünüyorum, zannediyorum ki ulema ile devlet arasında sürtüşmede devlet kaybetmiş. Zekatı onların elinden almışlar. Ondan sonra kurtarabilirsen. Dolayısıyla zekat üzerine de gerektiği şekilde eğilmemiş. Kişilerin kendisine bırakılmış. Halbuki Allahü Teala hud min envalihim sadakaten diyor. Mallarından al diyor zekatı diyor. Al diye emrediyor. Dolayısıyla bu sistem, yani çok kapsamlı bir sistemdir. Ekonomi dışına çıkacak olan herkese yardım yapılarak ekonomiye katılır. Bu defa hiç kimse ekonomi dışı kalmaz. Emeklilik sistemine de gerek yok. Bir de emeklilik çıktı başımıza. Bakıyorsunuz adam yatıyor. Niye? Emekliyim. Allah Allah. Ya sen bu dünyaya yatmaya mı geldin kardeşim? Allahü Teala diyor ki "Feyda ferate fansab." Boş kaldığın zaman kalk, yorul diyor. Ve ila rabbike fargab, Rabbine giden yola sarıl diyor. Yok efendim emekliyim. Bu nereden çıktı? E tabi o sistem, adam yani öyle bir sistemi kurmuş ki ah. Herkes müteşebbis olabilmeli. Herkes bir şey üretebilmeli. İşsiz kaldığı zaman böyle atıl kalmayacak bir sistem oluşturulmalıdır. Biz bir zamanlar bunun çok detaylı çalışmasını yapmıştık. Evet. Neyse. Daha fazla yeter bu kadar.
Devletin beyaz eşyaya endeksleyerek öğrencilere verdiği kredi ve bursları değerlendirebilir misiniz? Bu burslar için de faiz geçerli olur mu? Biz öğrenciler bu bursu alırsak günaha girer miyiz?
O bursları alabilirsiniz. Onda bir şey yok. Bak şimdi şu mesela şurada bir 5 lira var değil mi? 5 lira. 5 lira bir kağıt parasıdır yani. Şurada 50 lira. Yani birbirine de benziyor değil mi uzaktan bakınca? Fark ne? Birisinde 5 yazıyor, birisinde 50 yazıyor. İkisi de kağıt. Tartsam belki aralarında birkaç miligram fark olur. Gram değil de. E peki bu niye bunun 10 katı? Sadece üzerindeki şeyden dolayı. Hatta bu bir dolar olsaydı, bu da 100 dolar olsaydı, üst üste koysaydık biri diğerinden küçük olacak mıydı? Aynı. Uzaktan baktığınız zaman ayıramayacaktınız 1 dolarla 100 doları. Bundan dolayı o şeylerde düğünlerde birer dolar yapıştırırlar, millet sana der ki 100 dolardır. Şimdi 1 dolar da aynı kağıt, 100 dolar da aynı kağıt, değişen ne? O zaman bu kağıt paranın farklı bir yapısı vardır. Yani 100 dolarla 100 lirayı ayıran nedir? İkisi de kağıttır. Ama birisi Amerikan'ın itibarını arkasında taşıyor. İşte konvertibil denen bir para çeşididir. Birisi de Türk devletinin itibarını arkasında taşıyor. Hangisi daha güçlüyse onun o bir kağıt veriyor sana. Bir çanta kağıt veriyor. Senden değerli mallarını alıp götürüyor. Aslında şey çok azdır değeri. Şimdi mesela birisine borç verdin. 100 gram altın borç verdin. 22 ayar 100 gram. Adam geriye 21 ayar 100 gram verse borcunu ödemiş olur mu? Olmaz. Peki 22 ayar 99 gram verse? Gene olmaz. Peki bakın altını ayarıyla ve gramıyla ölçüyorsun. E peki bunu neyle ölçeceksin? Bunu neyle ölçeceksin? Bunu satın alma gücüyle ölçersin ancak. Yani bu sene 50 lirayla geçen sene 50 lira arasında bir görüntü farkı yok ki. Bir tek satın alma gücü farkı var. Bunun başka ölçülmesi mümkün değil. Yani şimdi 50 Türk lirası ile 50 riyal arasındaki fark ne? Satın alma gücü farkı. Başka bir fark yok ki. Yok ki kağıdının rengidir, bilmem üzerindeki rakamdır. Hiç alakası yok. Birine dolar demiş, birine lira demiş. Hiç farkı yok. Satın alma gücü farkıdır. O zaman satın alma gücü değil, şeyde sana birisi bugün 50 lira verdiyse bunun satın alma gücü kaç liraysa bir sene sonra onu ödemen lazım. İster 55 lira tutsun, ister 45 lira tutsun. Çünkü senin borcun bunun satın aldığı maldır. İşte devlet de öğrenciler için güzel bir yöntem oluşturmuş. Diyor ki işte beyaz eşya endeksi bunun satın alma gücünü onunla korumaya çalışmış. Dolayısıyla burada faiz söz konusu değil.
TOKİ'den alınan evlerde faiz var mı?
O evlere hiç girmedim bakayım ne var diye. Ben ne bileyim kardeşim, sistemini soracaksın yani. Var mı yok mu, onu sistemini anlatacak ki ondan sorabilirim. Sen onları biraz biliyordun galiba. Yazı ya sorunları gelmişti.
Kredili olanı da var. En üst en alt gelir düzeyine yönelik yaptıkları da var. O yüzden hani genel geçer bir cevap bunlar için mümkün değil.
Evet, tamam.
Ticaretle uğraşıyorum. Sistem gereği örneğin 1 liraya alıp nakit 1.1, vadeli olarak da 1.2 liraya satıyoruz. Vade çek karşılığında veriliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Şimdi geçen de göstermiştim. Bu bardak kaç lira? 1 lira. 1 lira mı? Bir tane alırsam 1 lira, 10 tane alırsam? Ya da gider toptancıdan alırsam? Peki 10 koli alırsam? Peki şimdi şu para 50 lira. Bunun toptancısı var mı? Perakendecisi, üreticisi, Merkez Bankası'ndan da alsam 50 lira. Gidip efendim şeyden Hakkari'nin bilmem yüksek ovasında da olsa 50 lira. Değişmez. Onun için malların fiyatı ancak piyasada belli olur. Para öyle değildir. Para farklı bir şeydir. O zaman bu malın peşin fiyatı farklı olabilir, vadeli fiyatı farklı olabilir. Efendim peşin fiyatı pahalı, peşin fiyatı ucuz, peşin alırsan ucuz, vadeli alırsan pahalı, öyle mi? Peki, ben gider vadeli alırım, sen peşin aldığının yarı fiyatını alırım. Alamaz mıyım? Çok rahat alırım. Şimdi sen bir tane alırsın, ben giderim 10 koli alırım. Sen peşin ödersin tanesine 1 lira, ben 10 koliyi 6 ay vadeli 50 kuruştan alırım. Hadi hangisi pahalı? Dolayısıyla efendim peşinle vadeli şuymuş, bunun hesabı yapılmaz. Kaç liraya anlaştınız? Birbirinizi aldatmadıysanız tamamdır. Peşinle vadeli farklıymış, farklı değilmiş, o hiç önemli değil. Önemli olan birbirinizi aldatmadan karşılıklı anlaşmayla fiyatı belli etmenizdir. Orada faiz söz konusu değil.
Barter işletme sistemi helal midir?
Ya barter dedikleri bu mukayyada ne diyorduk biz Türkçe'de ona? Takas. Takas. Araplar da mukayyada diyorlar. Türkçesi aklıma gelmiyor. Şimdi mal verip mal alma, bunda bir sakınca yok. Ama tabii para gibi olmaz. Yani burada aldatma çok olabilir. Çünkü onun piyasa değerini tespit etmek biraz zor olur ama haram değildir, yapılabilir. Bazen uluslararası ticarette bu yapılıyor. Parayı devreye sokmamak için bir sakıncası yok. Yani bu şeyde de yerlisi de yapılabilir.
Bugün faiz ile iş yapan bankalarla faiz almadan çalışmak caiz mi? Mesela faiz almadan parayı bankada tutmak, kredi kartı kullanmak, bankaların verdiği promosyonlardan veya indirimlerden faydalanmak, EFT, havale, Swift gibi ücrete tabi işlemleri yapmak.
Şimdi banka iki türlü şey yapar, iş yapar. Birisine bankacılık hizmetleri denir. Buna her ekonomide ihtiyaç duyulur. O olmadan bir şey yapamazsınız. Yani bunda bir şeydi işte bu az önce sayılan işlemler. Bankacılık hizmetleri ayrı bir şey. Kredi ayrı bir şey. Zaten bankalarda da bu ikiye ayrılır. Birisi komisyonla, yani ücret dediğimiz şeyle çalışır. Ama adına komisyon derler. Önemli değil. O şey sadece ücretlendirmedeki bir sistemdir. Başka bir şey değildir. Bunlardan yararlanmanın bir sakıncası yok. Yani dikkat ederseniz ben baştan beri bankalar ortadan kalksın diye bir şey söylemedim. Yani bu kredi sistemi yanlıştır. Kredi sistemi yanlıştır. O başka bir şey. Bak, kredi sistemi diye konuştuk değil mi en baştan beri? Borçlandırma sistemidir. Yoksa o parayı saklamaktır, havaledir, bilmem işte emanettir. Artık çok sayıda bankacılık hizmetleri var. Borçlandırma sadece haramdır. Yani borç karşılığı para kazanmak haramdır. Onun dışındakiler de problem yok. Evet.
Borç verirken borcu TEFE ve TÜFE'ye endekslemek caiz olur mu?
Şimdi TEFE ve TÜFE'ye tabii toptan eşya fiyatları endeksi var. Bir de tüketici endeksi var. Yani tüketici fiyatları endeksi diyor. Ona TÜFE diyorlar, öbürüne TEFE diyorlar. Şimdi toptan eşya fiyatları ve tüketici fiyatları endeksi. Yani bu az önce söylediğim gibi paranın değer kaybını önlemek için bir çaredir. Olabilir. Yani başka yöntemler de bulunabilir. İşte öğrencilerin kredisinde de beyaz eşya yöntemi belirlenmiş. Olabilir. Yani yeter ki aradaki adaleti sağlayabilsin.
Evet. Bazı kişiler birinin ihtiyacı olan malı onun yerine peşin satın alıp o kişiye üstüne para koyarak vadeli satıyorlar. Bu faize girer mi?
Mesela bu bazı kişiler bizim bakkal gidiyor ekmeği şeyden alıyor. Benim ihtiyacım olduğunu biliyor. Fırından alıyor, bana satıyor. Caiz mi? O da caiz o zaman. Öbürü de caiz. Adam gitmiş oradan almış, peşin fiyatla sana satmış. Bir sakıncası yok. Bizim bakkal da öyle yapıyor. Evet.
Hisse senedi de faize girer mi? Hani faizde risk yoktur ama hisse senedinde ticaretteki gibi risk vardır.
Hisse senedi ortaklık senedidir. Yani bir ticari kuruluşu ortaksınız. Onun Peygamberimizin hadis-i şerifinde geçtiği gibi onun sıkıntısına da katlanıyorsunuz. Yani zararına da katlanıyorsunuz. Karından da yararlanıyorsunuz. Bu gayet güzel. Burada asıl problem şu. Bugünkü ortaklık sisteminde küçük ortaklara verilebilecek bir takım zararlar vardır. Onların önlenmesi lazım. En küçük ortağın hakkı sonuna kadar korunmalı. Öyle efendim genel kurullarla, şunlarla, bunlarla, efendim sermaye artırımlarıyla, çeşitli şey oyunlarla insanların hakları başkalarına geçirilmemeli. Bu çok önemli. Evet.
Evet, son soru Danimarka'dan. Neden hocamız devletin bu konuda sorumlu olduğu bakan veya görevlileriyle bir platformda tartışmıyor? Bu insanların istemeyerek de olsa bu yanlışlığa düşmesinin sorumlusu kim olacak? Çünkü insan bilmediği şeyin düşmanıdır.
Neyse.
Yani faize para konusunda.
Hayır, bakarsın. Yeri gelirse onu da yaparız. Evet. Bitti mi?
Yani soru çok kaldı da.
Soru çok, evet. İş para olduğu zaman soru da tatlı oluyor. Peki, hadi Allah yardımcınız olsun. Allah rahatlık versin.